Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemden öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Avrupa kabul ettiği göçmen sayısını artırıyor. İngiltere geri adım attı, 20 bin Suriyeli'yi ülkesine kabul edecek. İtalya ise eleştirilerini sürdürüyor. Başbakan Matteo Renzi konuştu, ayrıntılara birazdan bakacağız. Mülteci kriziyle başa çıkamayan Yunanistan, Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri geldi. Lavrov, bu işi parayla çözemezsiniz dedi. 12.2 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Bunların 5 milyonu çocuk. Suriyeli çocuklar eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Suriye'de vahim boyutlara ulaşan bu manzarayı göç konusunda uzman bağımsız araştırmacı Sema Karaca ile konuştuk. Ayrıntılar birazdan. Ve günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Günlerdir dünyanın gündemini meşgul eden göçmen kriziyle başlıyoruz. Mülteci sorunuyla karşı karşıya olan Avrupa, kabul ettiği göçmen sayısını artırıyor. Daha önce ülkesinin daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini duyuran İngiltere Başbakanı David Cameron, yoğun eleştirilerin ardından geri adım attı. Cameron, İngiltere'nin 5 yıl içinde 20 bin Suriyeli'yi kabul edeceğini bildirdi. Bunun için bir de şart koydu. Cameron, kabul edilecek mültecilerin Suriye'deki mülteci kamplarından gelmesi gerektiğini savundu. Avrupa'ya kaçak yollardan girmek isteyen göçmenlerin ilk duraklarından biri Yunanistan. Kaçak göçmen kriziyle baş edemeyen Atina, Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Ekonomik krizle de mücadele eden Yunanistan, özellikle Midilli Adası'nın kapasitesinin 3 katı insan barındırdığını belirtti. Ülkedeki geçici hükümetin göçmen bakanı Yanis Monzalas, Midilli'de savaş bölgelerinden kaçan 15 bin ila 18 bin kişinin bulunduğunu bildirdi. İtalya ise Avrupa'nın tutumuna yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, dünyayı sarsan ve aynı zamanda yayımlanıp yayımlanmamak konusunda tartışmaların yaşandığı 3 yaşındaki Suriyeli Aylin'in fotoğrafı hakkında konuştu. Renzi, "Bu fotoğrafı göstermemek sizi teselli eder mi?" diye sordu. Renzi, "Şimdi bu fotoğraf bu iki çocuğun da diğer binlercesi gibi öldüğünü düşünerek sizi teselli eder mi? Ki onlar ne Miami'de ne de Capri Adası'nda değil, kendi şehirlerinde yani Kobani'de anneleriyle birlikte gömüldü. Evet, onların şehri Kobani. Bu çocuklar ne? Kim? Onlar birer sembol," dedi. Avrupa'da yaşanan mülteci krizine yönelik bir yorum da Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'daki krizin mekanik bir yaklaşımla çözülemeyeceğini ifade etti. Lavrov, "Ne kadar paraya gereksinim olduğunu izlemek ve hükümetin ilave kaynak ayırması için tavsiyelerde bulunmakla yetinmek gibi bir eğilim var. Ancak böyle mekanik bir yaklaşım işe yaramaz. Bu sığınmacı sorununu benzer yöntemlerle çözmeye çalışan Avrupa Birliği örneğinden de anlaşılıyor," dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca çatışmalardan sorumlu olan ülkelerin insani yardımda da daha büyük bir sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Sığınmacı krizi Birleşmiş Milletler Yardım Kurumları'nı da maddi açıdan zor durumda bıraktı. Birleşmiş Milletler kaynakları örgütün yardım kurumlarının iflasın eşiğinde olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler Yardım Kurumları'nın bütçelerinin Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki sığınmacıların artan ihtiyaçlarının karşılayamadığına işaret edildi. Bu kurumların gelirlerinin bu yıl geçen yılla karşılaştırıldığında %10 daha az olacağı vurgulanıyor. 5 milyonu çocuk olmak üzere 12.2 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Açıklama İspanyol Yardım Kuruluşu açlığa karşı eylemden geldi. İspanyol Yardım Kuruluşu'nun açıklamalarına göre Suriye'de 5 milyon kişi tamamen sağlık hizmetleri alamadan yaşamını sürdürüyor. Özellikle içme suyunda çok ciddi sıkıntılar var ve 5 yaş altındaki çocuklarda görülebilecek bulaşıcı hastalık riski her geçen gün artıyor. Öte yandan Orta Doğu ve Afrika'da 13 milyondan fazla çocuk çatışma ve siyasi kargaşa nedeniyle okulsuz. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na göre okullara yönelik saldırılar ve eğitimdeki altyapı eksikliği nedeniyle Suriye, Irak, Yemen, Libya, Sudan ve Filistin gibi ülkelerde 13 milyon çocuk okula gidemiyor. Yardım kuruluşuna göre özellikle Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'deki mülteci kamplarında bulunan Suriyeli çocukların durumu kaygı verici. Suriye'de vahim boyutlara ulaşan bu manzarayı göç konusunda uzman bağımsız araştırmacı Sema Karaca ile masaya yatırdı. Karaca, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumuna ve Avrupa'ya göç eden sığınmacıların statüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye, ülkenin yarısından fazlasının yerinden edildiğine ve bunların %50'sini de çocukların oluşturduğunu hatırlatan Karaca, bu çocukların sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Göç uzmanı Karaca, Suriye'deki çocukların durumu mültecilerin yanında çok daha berbat bir vaziyette dedi.
Durum vahim boyutlarda ama ülkenin bazı kısımları için vahim boyutlarda. Ülkenin yarısı yerinden edildi. 4,5 milyon kadar ülke dışına çıktı. Diğer kalanları da ülke içinde yerinden edilmiş insanlar, IDP'ler dediğimiz kesim. Ve bunların %50 kadarı da çocuklardan oluşuyor maalesef. Dolayısıyla yerinden edilmiş, yıllardır çadırlarda, derme çatma, kamplarda hayatını sürdürmeye mahkum olan milyonlarca çocuktan bahsediyoruz. Ve bu çocukların eğitime ulaşmaları, işte sağlık imkanlarından faydalanmaları ki böyle imkanlar artık maalesef Suriye'nin bazı bölgelerinde tamamen yok olmuş durumda. Mümkün değil. Dolayısıyla bu çocuklar için, hani mülteciler için UNICEF'in uyarıları vardı, UN'in uyarıları vardı, kayıp nesil oluşacak diye. Maalesef Suriye içindeki çocuklar için durum mültecilerden çok daha berbat bir duruma evrilmiş vaziyette.
Sema Karaca, Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışan sığınmacıların statüleri hakkında da bilgi verdi. Göç uzmanı Karaca, Türkiye'nin de aralarında olduğu bölge ülkelerde misafir ya da geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacıların gittikleri Avrupa ülkelerinde ciddi yasal haklara kavuşacaklarını söyledi.
Suriyelilerin Avrupa ülkelerindeki konumları şu an sığınmacı, yani iltica başvurusu yapmış insan statüsünde olacaklar. Büyük ihtimalle Avrupa onları üçüncü ülke olarak, hani yerleştirilmiş artık burada yaşayabilirsiniz dediği insanlar arasına katacak. Burada şunun altını çizmek lazım. Bölge ülkelerinde işte misafir, geçici koruma statüsü gibi terimler altında anılan mülteciler ve 4 yıldır yani deyim yerindeyse bir limboda tutulan bu insanlar Avrupa ülkelerine geçtiklerinde üçüncü ülkeye yerleştirilmiş olacaklar ve ciddi haklara sahip olacaklar. Yani hayatlarını artık orada devam edecekler. Arada böyle bir fark var. Siyasiler temkinliler, temkinli olmalarının sebebi de bu insanların artık orada kalıcı olması, yasal haklar tanımıyor olacak olması kendilerine, çocukların orada büyüyecek olması, artık hani nüfusa eklenmiş yeni bir grup, yeni bir etnisite, yeni din demek onlar için. Dolayısıyla bu kalıcılığı göz önünde bulundurursak onların orada edinecekleri statünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Göç araştırmacısı Sema Karaca ile Türkiye'deki durumu da konuştuk. Karaca, kamplarda yaşayan Suriyelilerin barınma, gıda, eğitim, sağlık gibi birçok olanağa sahip olduğunu belirtirken ancak kamp dışındakiler için hayat toz pembe değil dedi.
Kamplarda durum yıllardır aslında stabil. Kamplarda gerçekten diğer mülteci kamplarında olmayan imkanları sundu AFAD. Dolayısıyla çocukların eğitim alması, sağlık hizmetlerinden faydalanması, işte gıdaya erişimleri dışarıda kalanlara göre son derece iyi durumda. İnternet dahil her türlü imkana erişebiliyorlar. İşte hijyenik şartlar son derece iyi kamp dışında kalanlara göre. Ama onun dışında kamp dışında kalan çok ciddi bir nüfus var. Kamp dışındaki 800 bin insan için hayat gerçekten öyle çok da kamp içindeki gibi toz pembe değil maalesef. İkamet izni alabilmiş olanlar var. Onların hayatlarını devam ettirmesi biraz daha diğerlerine göre kolay olabilir. Çalışma imkanları olanlar var. Ama bunun dışında ne ikamet izni olan, ne çalışma izni olan, ne de belki kaydı olan binlerce insandan daha bahsediyoruz. Yani her gün hepimiz görüyoruz sokaklarda, özellikle büyük şehirlerde. Birçok çocuk dileniyor, dilenmeye devam ediyor. Aile için bir geçim kaynağı durumundalar. Bu çocukların eğitimleri için ciddi projeler üretilmesi gerekiyor. Bu çocukların eğitime çekilebilmesi için bir kere ailelerin maddi durumlarının düzeltilmesi gerekiyor. Bu da çalışma iznine bağlı. Ailelerin çalışırken sömürülmemeleri, emeklerin haklarını almaları gerekiyor ki gene çocuklar dışarıya sürülmesinler. Bir sürü adım var atılması gereken. Çok boyutlu bir krizin içindeyiz maalesef. Yıllardır bunun içindeyiz ve sorun kalemleri giderek artıyor. Kamp dışı gerçekten artık bir keşmekeş bence.
Türkiye'nin sığınmacı Suriyelileri geçici koruma statüsünden çıkararak entegrasyonu düşünmesi gerektiğini kaydeden Karaca'ya göre Türkiye bunu yaparken uluslararası yardımı da harekete geçirmeli.
Türkiye'nin adım atması gereken, en başta yapması gereken şey şu bence. Geçici koruma statüsünü biz 4 yıldır devam ettiriyoruz ve Suriyeliler için sadece geçici koruma statüsü şu an yürürlükte. Yani işte Irak'tan gelen Ezidiler için benzer bir uygulamayı maalesef hayata geçiremiyoruz. bir kere artık gerçekliğe dönüşmüş bir entegrasyon durumu var elimizde ve bu insanların Türkiye'den memnun olmayıp artık Avrupa'ya geçmek için canlarını feda ettiği bir noktadayız. Yani Türkiye'deki statülerinden, ekonomik durumlarından, yaşam şartlarından memnun olmadıklarını zaten Avrupa'ya geçişlerden anlamak mümkün. Türkiye'nin bu saatten sonra geçici korumayla Suriyelilere verebileceği çok da fazla bir şey kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin entegrasyon ihtimalini ciddi olarak düşünmesi lazım. Ama bunu düşünürken de uluslararası yardımı da muhakkak ciddi şekilde harekete geçirerek bunu yapması lazım. 2 milyon mültecinin Türkiye'ye entegre edilmesi gerçekten çok zor olacak. Yani yasal olarak zor olacak. İstihdam piyasasına girmiş olacaklar. Bu çok zorlayıcı bir şey olabilir. Çocukların eğitimi için ciddi adımlar atılması gerekiyor. Desteğe ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla uluslararası yardımı diri tutarak Türkiye'nin bunu başarması gerekiyor. Geçici koruma rejimini bir an önce daha gelişmiş bir forma sokup, daha doğrusu bu insanların artık mülteci olduklarını kabul edip, onların statülerini iyileştirmek adına Türkiye'nin ciddi resmi adımlar atması gerekiyor.
Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk Türkiye'ye geliyor. Tusk, 2 günlük temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. 10 Eylül Perşembe günü de Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelecek. Tusk ayrıca Türkiye'de bir sığınmacı kampını ziyaret edecek. Avrupa Birliği Konsey Başkanı, geçen hafta Brüksel'deki Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, göçmen sorunu ve diğer konulara ilişkin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tekrar canlandırılması gerektiğine dikkati çekmişti. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Oh, I'm feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, and you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control now. Oh, we can do this all night. Turn this club skin tight, baby. Come on, pull me like a bass drum, sparking up a rhythm, baby. Come on. I've ever known. Dirty dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Dirty dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Like I'm a domino. You got me loose in my mind, and my heart beats out of time. As I'm seeing Hollywood stars, you strike me like a guitar now. And I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, and you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. Up a rhythm, baby, come on. Rock my world into the sunlight. Make this dream the best I've ever known. Dirty dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Dirty dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Ooh, baby, baby, got me feeling so right. Oh, baby, we're dancing in the moonlight. Oh, baby, baby, got me feeling so right. Oh, baby, baby, dancing in the moonlight. Oh, baby, baby, you got me feeling so right. Oh, baby, we're dancing in the moonlight. Oh, baby, baby, you got me feeling so right. My world in-
think I'm a domino.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. İkinci bölümde Suriye krizine değineceğiz. İspanya'dan Batı'nın Şam'la görüşme vakti geldi açıklaması geldi. İran'sa Devlet Başkanı Beşar Esad'ı savundu. Ve terör örgütü IŞİD'le mücadele. IŞİD Irak'ta 127 çocuğu kaçırdı. Çocukların canlı bomba olarak kullanılacağı iddia ediliyor. İngiltere ilk kez Suriye'ye askeri operasyon düzenledi. İki IŞİD militanı öldürüldü. ABD ise Aid Donat programını gözden geçirmeye karar verdi. Rusya ve Yunanistan ilişkileri gündemdeki bir diğer başlık Syriza, yeni dönemde de iyi ilişkiler sürecek mesajı verdi. Amerika'da gelecek yıl yapılacak başkanlık yarışında rekabet artıyor. Son anket sonuçlarını açıklayacağız birazdan. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Ve ikinci bölümde ilk gündem maddemiz Suriye krizi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel García Margallo, İran ziyaretinde Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a ilişkin önemli mesajlar verdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya gelen Margallo, Batı'nın Şam'la görüşmesinin vaktinin geldiğini savundu. Margallo, bugüne kadar 250 bin kişinin ölümüne yol açan bu savaşın daha fazla insani trajediye yol açmasını istemiyorsak Esad rejimiyle müzakereye oturmalıyız dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Esad'ın istifasını isteyenleri eleştirdi. İstifa çağrılarının çatışmaları iyice körüklediğini savunan Zarif, Esad'ın istifasına ancak halkı karar verir dedi. Suriye'de süren iç savaşın yanı sıra IŞİD tehdidi de devam ediyor. IŞİD'le mücadele gündemdeki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, Kraliçe 2. Elizabeth'i öldürme planları yaptığı söylenen İngiliz vatandaşı iki IŞİD militanını 21 Ağustos'ta örgütün kalesi Rakka'da insansız hava aracıyla öldürdüklerini açıkladı. Böylece İngiltere ilk kez Suriye'de askeri operasyon düzenlemiş oldu. Ayrıca ülke ilk kez savaşta olmadığı halde kendi vatandaşını doğrudan hedef aldı. Cameron'ın parlamento onayı olmadan Suriye'de örgüte yönelik operasyon düzenlemiş olması tartışmaya yol açtı. Operasyonun İngiltere için yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Cameron ise bunu yapmak için oylamaya ihtiyaç duymadığını çünkü operasyonun hukuki gerekçesi olan meşru müdafaa eylemi olduğunu savundu. Suriye ordusu Mayıs'ta IŞİD'in eline geçen Antik Palmira kenti ve çevresinde en az 43 militanı öldürdü. Sputnik'e konuşan askeri bir kaynak, ordunun El Bayarat köyüne düzenlediği özel operasyonda 13 terörist öldürüldü, IŞİD Jabal petrol sahasına saldırdı, burada da 30 militan etkisiz hale getirildi dedi. El Bayarat köyü Palmira'nın hemen dışında yer alıyor. Suriye hükümetinin denetiminde kalan son büyük petrol sahası olduğu belirtilen Jabal'ın Palmira'ya uzaklığı da 3 kilometre. IŞİD militanlarının Irak'ın Musul kentinde 127 çocuğu kaçırdığı belirtildi açıklama, Kürdistan Demokratik Parti sözcüsü Said Mamuzini'den geldi. Mamuzini, kaçırılan çocuklar özel kamplara gönderiliyor, burada onlara nasıl silah kullanacağı ve terör saldırısı düzenleme yöntemleri öğretiliyor. IŞİD çocuklardan canlı bomba yapmaya çalışıyor dedi. IŞİD'e karşı 3 Tugay kuruluyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Amerika'nın Irak'ta bazı askeri Tugayları silahlandırma planı kapsamında 3 Tugay'ın kurulacağını bildirdi. Kurulacak 3 Tugay, IŞİD militanlarıyla mücadele eden Peşmerge güçleri içerisindeki birimlere katılacak. ABD ise Aid Donat programını iyileştirmeye çalışıyor. ABD, Suriyeli muhaliflere yönelik Aid Donat programında eğitilen kişilerin El-Kaide bağlantılı Nursa üyelerince kaçırılıp öldürülmeleri sonucu programı gözden geçirme kararı aldı. Bu kapsamda daha fazla muhalifin eğitime alınması, eğitimini tamamlayıp IŞİD'le savaşan muhaliflere koruma sağlanmasının yolları aranmaya başlandı. Pentagon yetkililerinin doğruladığı gözden geçirme çalışmasında henüz detaylara karar verilmedi. New York Times'a göre savaşçıların halktan destek alabileceği güvenli bölgelere daha fazla sayıda bırakılmaları, daha iyi istihbarat desteği sağlanması ve savaş yeteneklerinin artırılması gibi detaylar değerlendiriliyor. Şimdi de dünya panoramada Rusya-Yunanistan yakınlaşması gündemde. Syriza kazanırsa Rusya ile işbirliğine devam edilecek. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi İlişkileri Genel Sekreteri Georgios Tsipras, Syriza'nın seçimleri kazanması halinde Yunanistan'ın Rusya ve Çin'le olan ilişkilerini sürdüreceğini açıkladı. Sputnik'e konuşan Tsipras, başta Rusya ve Çin'le olmak üzere uluslararası ilişkilerin artırılması Syriza'nın kendine adadığı noktalardan. Zira uluslararası siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerimizi Euro bölgesi veya Avrupa Birliği'nden çıkmadan çeşitlendirmek istiyoruz dedi. Syriza, Rusya ve Avrasya Ekonomi Birliği ile ekonomik ve stratejik işbirliğini artırma yolunda birçok adım atmıştı. İki ülke arasında Türk akımı boru hattının Yunanistan'a uzatılmasına yönelik bir memorandum imzalanmıştı. Yunanistan'ın ardından bir başka seçim yarışının yaşandığı Amerika'ya uzanıyoruz. ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adaylığını açıklayan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, diğer bir Demokrat aday olan Senatör Bernie Sanders'ın gerisine düştü. New Hampshire eyaletinde yapılan anket, Demokrat seçmenlerin %41'inin oyunu Sanders'a verdiğini gösteriyor. Clinton'a oy verenlerin oranı ise 32'de kaldı. ABD Kongresi'nden 2007'den beri Vermont Eyaleti Senatörü olarak görev yapan Bernie Sanders, 2016 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olmuştu. Amerika Kongresi'nin en açık sözlü liberalleri arasında gösterilen Sanders, kongrede insan hakları, gelir dağılımı eşitsizliği ve küresel ısınma gibi konuları gündemde tutuyor. Amerika'nın dış politikasına eleştiriler yönelten başkan adayı, Irak Savaşı'na sert muhalefetiyle tanınıyor. Dünya Panorama bir kültür sanat haberiyle devam ediyor. Turizmin Oscar'ları olarak adlandırılan Dünya Seyahat Ödülleri'nin galası İtalya'nın Sardinya Adası'nda düzenlendi. Törende St. Petersburg jüri tarafından zengin tarihi, yüzyıllar süren gelenekleri ve parlak bir geleceği olan bir şehir olarak tanımlanarak Avrupa'nın en iyi turistik rotası ödülüne layık görüldü. Törende Türkiye'den de 23 otel ödül aldı. Büyük finali 12 Aralık'ta Fas'ta yapılacak törende Almanya'dan Lufthansa Avrupa'nın en iyi hava yolu, İtalya'dan Fort Village Resort'ta 5. kez İtalya ve Avrupa'nın en iyi oteli oldu. Ve bir spor haberiyle dünya panoramayı noktalıyoruz. Dünyanın en güçlü kızı olarak da adlandırılan 16 yaşındaki Rus halterci Mariana Naumova, Suriye'nin First Lady'si Esma Esad'la buluşmak için Şam'da. Naumova, Esma Esad'ın daveti üzerine gittiği Suriye'ye dair ilk izlenimlerini Facebook hesabından paylaştı. Şam çok güzel bir şehir, aynı Donbas'taki gibi burada da bir sürü asker ve kontrol noktası var ama insanlar yaşamaya devam ediyor ve zafere inanıyorlar dedi. Rus halterci Şam okul ve spor merkezlerinin yanı sıra orduya bağlı bir özel kadın birliğinin üssünü ziyaret edecek. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.